Ayrım 4.
İskele meydanındaki gazinonun arka bahçeye bakan masalarından birinde oturdular. Bahçedeki masaların örtüleri kaldırılmış, iskemleler üst üste saçak altına sıralanmıştı. Çınarın, kestanelerin, akasya ağaçlarının altı sarı, soluk yeşil, pas rengi yaprak döküntüleriyle örtülüydü. Spaten 1. Spaten 1 ya. Ne istediğini söylerken canlı kıpır kıpırdı Virenya. Gözlerinin içi gülüyordu. Araya imler, imlemeler kattıkları, Türkçe, Macarca, Fransızca sözcüklerden hemen oracıkta uyduruluvermiş, tuhaf anlaşılması kolay bir dille konuşuyorlardı. Emma ile bir şeyler konuştu. Cezmi'ye döndü. Naim gülümsüyordu. Emma ne diyor, duydun mu? Hayır, yakışıklıymışsın, öyle diyor. Çok da yakışıyormuşsunuz birbirinize. Naim Türkçe konuşuyordu. Virenya neler konuşulduğunu anlamış gibi bira bardağını gözlerinin önüne kaldırdı. Ne demek şimdi bu? Bana mı soruyorsun dedi Naim. Çenesini uzattı, yanındakilerine bak diye gülümsedi. Bira bardağının arkasına saklanan canlı ışıltılı bakışlarını gösterdi Virenya'nın. Kopuk kopuk, Cezmi'nin anımsadığı bir şey. Kendi uçsuz bucaksız evreninden koparılmış, böceklerin tek düze ezgilerine, çadırın yarı karanlığına kastırılmıştı. Olsa olabilse şimdi, Selanik'te ya da İzmir'de olmak isterdi kullarından Fehim kulu Tanrı'nın, ne eski ne de yeni yeni seviler için. Sessizce bir başına, bir akşamüstü, belki kıyıların katran rengi sularına eğilip bakmak, bulunabilirse markası ne olursa olsun, ayaküstü bir bardak bira içmek için. Frank mahallesindeki pansiyonda yalnız kaldıkları geç saatlerde konyak ister ise binbaşı diye kalkar çıkardı odadan Virenya. Binbaşı konyak isterse, saçları çözülmüş, yüzünde uysal bir çekingenlik, öyle 30 yaşını aşmış olmayının korkularıyla döner gelirdi odaya. Dalga dalga akıp dökülen saçlarının bakımlı güzelliği, narin gövdesinin azıcık dolgunlaşmış kıvrımlarıyla alımlıydı. Göz alıcıydı. Olduğundan çok daha genç görünürdü. Konyak ısıtır, Commandanta Veterinare doldurduğu kadehi önüne koyar, geçer arkasından boynuna sarılırdı. Virenya'ya göre sevilmeyince kururdu insan. Hangi yaşta olursa olsun yaprakları dökülür, çiçekleri açmazdı. Binbaşının kulağına eğilir, kurumasın Commandanta, binbası diye fısıldardı. Gülümseyince göz çukurlarının yanındaki belli belirsiz çizgiler oluştuğunu bilir, yüzünü saklamaya çalışırdı. Yattığı yerden doğruldu, ceketini, tozluklarını, kunduralarını çıkardı. Lık lık lık. Birkaç yudum içtikten sonra testide kalan suyu başına, göğsüne, ayaklarına boşalttı Cezmi. Aklın almadığı bir şey, bir kadınla birlikte olmak. Birlikte koyun koyuna, sarmaş dolaş olunca başka, uzaklarda olunca başka, el ele, göz göze olunca başka, apayrı. Aklın almadığı bir şey. Öyle de uzak, öyle de ürpertilerle, yangınlarla, binbir ezgisiyle dolu yaşamın, başlayışı, yükselişi, alçalışı, sonsuza akıp yok oluşu, sonra bilinmezleriyle dolu evrenin. 5. süvari tümeninin karargahında Gevgili istasyonuna arkasında seyisi dolu dizgin at koşturduğunu, trende durduğu yerde duramadığını, şehre varıncaya değin Virenya ile bir kez daha birlikte olmanın düşleriyle yanıp tutuştuğunu çok sık anımsardı Cezmi. Otel Dorient'in gazinosunda revünün bitmesini beklediği saatler, sonra buluşma, sonra ürpertiler, coşkuyla yan yana el ele olmanın verdiği, uçmaya kanatlanıp yeryüzünü, şehri, denizi, kırları ta yukarılardan, bulutların üstünden görmeye benzeyen duygu, dopdolu. Gecesi gündüzü, türlü güçlükler çıkar, hepsi de bir bir aşılırdı bu kavuşmalarda. Kıskançlıklar, karamsarlıklar, kıyasıya kavgalar girdi araya. Sevişmenin sevgiye, sevginin tutkuya dönüştüğünü kavrayamadı Cezmi. Revü'ye ara verildiği bir bayram sonu 2 gün 2 geceyi Virenya'nın Emma ile birlikte Serez'de Merlizlizade Recep Bey'in konağında geçirdiğini öğrendiğinde geldiği yoldan geriye, Gevgili'ye döndü. Üst üste 3 hafta tümende, ordugâhta kaldı. Kırgın, karamsar. Bir cuma sabahı trenden inip Otel Dorient'e gittiğinde revünün kaldırıldığını, kumpanyanın 2 gün önce toparlanıp İstanbul'a gittiğini öğrendi. İstanbul, arkasından Beyrut, sonra Kahire. O yıl revünün ne zaman nerelerde olduğunu sordu, soruşturdu. 3 kez mektup yazdı Cezmi. Rivenya'ya mektuplarının ikisine içli, acılı, sevgi sözleriyle dolu yanıtlar da aldı. Balkan Savaşı, arkasından Harbi Umumi. Cezmi İstanbul'da olduğu bir sıra Emma ile Virenya'yı Selanik'ten İstanbul'a göçüp gelmiş olan kimyacı Naim'e sordu. Savaştan hemen önce Virenya'nın Brezinski adında Leh asıllı bir Fransızla birlikte İzmir'de olduğunu, Virenya pansiyon adıyla anılan büyükçe bir pansiyonu bu ikisinin işlettiklerini anlattı Naim. 2 yıl önceydi bu dediğim. Savaş başladığında apar topar sınır dışına sürülmüşlerdir belki de. Kim bilir diye ekledi. Bölüm 3. Tabip Yüzbaşı Fevzi Çobanoğlu puslu yağmurlu bir Kasım sabahı geldi İzmir'e. Vapurdan indi, karşılayıcı kalabalığının yük taşıyanların arasından geçti. Bavulu elinde iskele çıkışına vardı, durdu. Götürelim beyim, bekleme. Kamçısını yerine dikip arabadan atlayan sarı bıyıklı, lacivert poturlu faytoncuya uzattı bavulunu Çobanoğlu. Yerine geçti, dizginleri toparladı sarı bıyıklı. Heya dedi. Arabanın meşin çatkısı üstündeki yağmur pıtırtıları, tekerleklerin gürültüsü, çalkalanıp kıyıya vuran dalgalar. Bir yanı oyma pencereli, mermer balkonlu, yüksekçe yüksekçe yapılar, öbür yanı çalkantılı, yosunlu, görüntülü deniz. Bulutlu, ıslak, esintili bir görünümü vardı İzmir'in. Soru sormaya kalmadı. Arkasına döndü bıçkın arabacı. Askeri kıraathaneye götüreyim mi, bey? Götür bakalım. Doğu Türkistanlı, Osmanlı uyrukluydu yüzbaşı. Öğrenimini İstanbul'da askeri tıbbiyede yapmış olan babası Ertuğrul Bey, Urumçi'deki ulusal direnişin önde gelenlerindendi. Çin ordusu ile savaşıldığı, talanın, zorbalığın, kıyımın sürüp gittiği yıllarda İstanbul'a dostlarının korumasına göndertmişti oğlunu. Tıbbiyeyi bitirdiği, muvazzaflık görevine başladığı yıl, babası ile amcalarından birinin Urumçi'de idam edildiğini, annesinin 2 kız kardeşi ile yaşıtı olan küçük dayısının bilinmedik bir yerlere sürgüne gönderildiğini öğrendi Çobanoğlu. Çanakkale'de savaşın can aldığı yerdeydi. Yurduna dönecek zamanı olmadı. Fayton vapur iskelesini, kışla nizamiyesini döndü, saat kulesinin yanından geçti, askeri kıraathanenin önüne geldi, durdu. Burası, bavulu kaptı, indi faytoncu. Uyur uyanık, tezgaha dayanmış, başını kollarına yaslamıştı kıraathanenin otel bölümüne bakan onbaşı. Toparlanıp doğrulurken göz ucu ile yakasına, rütbesinin ne olduğuna bakıyordu gelenin. Boş oda var mı onbaşı? Tek yataklı odalar dolu yüzbaşım. 2 yataklı, 3 yataklı dersen? 2 yataklı olsun. Onbaşı bavulu aldı, merdivenleri gösterdi. 2 kat yukarıda yüzbaşım, oda boş. Caddenin dönemecinden tam da kıraathanenin altından geçip giden tramvayın gürültüsüne pencereye yaklaştı. Çobanoğlu bir süre baktı, çekildi. Asker giysilerini soyunduğu don gömlek, bavulundan çıkardığı sivil giysilerinin vurulmuş yerlerini düzeltmeye koyulduğu sıra kapı vuruldu. Elinde çantası, sivil giyimli biri girdi içeriye. Adamın yüzü 3 günlük bir sakalla gölgelenmişti. Ceketinin kıvrımları toz içindeydi. Yeleği, kalpağı, çizmeleri de öyle. Görünüşündeki dağınıklığa karşı duruşu, bakışı aydınlıktı gelenin. Eşiği geçti, gülümsedi. Bu odada biri olacakmış dedi. Fevzi, tabip, yüzbaşı. Kalınca kara kaşlarının altında göz çukurları derin, gözleri ışıltılıydı. Orta boylu, ince yapılı bir adamdı. Oda arkadaşının kim olduğunu besbelli otelciden öğrenmişti. Burada olmasına buradadır Fevzi. Don gömlektir kendisi diye karşılık verdi Çobanoğlu. Tabipliğini yüzbaşılığını bilmem. Kim aradı diyeyim? Adamın gülümsemesi sıcacıktı. Yaklaştı, elini uzattı. Fehim, Fehim, Cezmi deyin efendim. Fehim Cezmi, iş tip, baytar binbaşı. Eni boyundan uzun, iki pencereli, rahat görünüşlü bir odadaydı iki yataklı oda. Soldaki boş yatağın yanına koydu bavulunu binbaşı, kalpağını çıkardı. İzmir'e kol orduya git, teslim ol dediler Fevzi kardeş. Böyle emir aldım. Baytarlık işi var mı bu kol ordunun? Pantolonunu giydi, döndü Fevzi. Rahatlamıştı, gülümsüyordu. Bugün geldim binbaşım, az önce, bilmem ki. Yolculuk nereden? Çanakkale. Bir süre öyle durdu, önüne baktı baytar binbaşı. Eğildi, önüne çekti bavulunu. Çanakkale'den de hangi birlikten doktor? Gelibolu, müstahkem mevki kumandanlığı. Ta başından mı? Ta başından. Şık şık bavulunun kilitlerini açtı binbaşı. Mevziler boşaltıldı, dağıtıldı asker. Evet, zırhlılar, gambotlar, topçu salvoları, uçaklar tam tamına 8 ay 15 gün. 500 bin insanın birbiriyle boğuşması demek Çanakkale. İskorpit, dizanteri, kolera demek. Gemileriyle gelip kıyılara dökülenlerin yenik, yılgın savuşup gitmesi, mütareke olunca şen şatır dönüp gelmesi demek. Geldi yerleşti İngiliz. Evet. Binbaşı yumuşak deriden bir el çantası çıkardı bavulundan. Çekti, düzeltti. Yatağın üstüne koydu. Gömlek, çamaşır, çorap, başkaca bir şeyler doldurdu çantaya. Şöyle, doyasıya yıkanıp paklansam diyorum doktor. Elini sakalına götürdü, yüzünü buruşturdu. İyisinden bir hamam var mı bildiğin? İzmir'i bilir misin? Başını iki yana salladı çobanoğlu. Öğle sonu dönüp geldiğinde yıkanmış, paklanmış, tıraş olmuştu baytar binbaşı. Pantolonu ütülü, kalpağı, yakası, çizmeleri pırıl pırıldı. Sormuş, öğrenmişmiş. Yemekleri de, servisi de iyiymiş. Beyler sokağındaki bir lokantanın. Toparlan gidelim doktor dedi. Çıktılar. Ak örtülü, ak peçeteli, özenle hazırlanmış, her şeyi yerli yerinde bir masaya geçtiler, oturdular. Garson nasıl istedilerse öyle dilim dilim kızarmış ekmekle, peynirle, zeytin ezmesiyle, lakardeyle, rakıyla donattı masayı. Binbaşı sordu ata yurdunu, Urumçi'yi. Çocukluğunu anlattı çobanoğlu. Sözün yetmediği yerde işte soluk belli belirsiz şeyler diyordu parmağının ucunu masaya dokundurup. Zorbalık, yobazlık, aymazlık orada. Kendi yurdunda da vardı. Gücü gücü yetene bir dünya. Seyirlik oyun. İçe dönük acılı bir gülümseme belirdi yüzünde baytar binbaşının. Direkler arasında tulu ata çıkmak gibi mi? Bu yanda sen, ben, öbür yanda öbürleri. Bir sürü insan, at, eşek, katır, kuş, bir sürü. Bir sürü oyuncu. İyi de tadını çıkarmalıydık biz bu oyunun. Evet, evet, ot, ağaç, orman nasıl öyle? Hani insanın kendini iyinin de iyisi, akıllısı falan saymadığı, kavganın, kırımın öyle çok olmadığı bir oyun. Azıcık sustu, çenesini yukarıya kaldırdı. Harbi umumi diye sürdürdü sözünü. Ne işimiz vardı bizim bu çıkar kavgasında? İddiaçılar. Onlar soktu milleti bu badireye. Derler ya, al sana yemin. Harbe girmeliydi, girmemeliydi. Kimse kimseye sormadı. Yok, kimse sormadı. Rakı bardağını aldı, evirdi, çevirdi, yerine koydu. 1914 sonunda Van'da, 1915'te Tebriz'deydim. Upuzun bir Rumiye Gölü, Dilman, Tebriz. Hele Aslan Baytar'a, git denilince durulmuyor işte, duramadık. Birinci kanal seferi, Filistin, Tih Sahrası geçilecek, Süveyş kanalına varılacak dediler. 10 bin deve Fevzi. 9 bin, 8 bin desen olmuyor. 10 bin deve bulunacak. Deve başına 3 kilo arpa, 5 litre su. Adam başına 10 günlük erzak, su, mühimmat. Beygir başına 10 günlük yem. Baytar Cezmi, anlar deveden, beygirden, çölden denilmiş. Seyirlik oyun dedin ya, işte o tas tamam. Kutalan Mare, ikinci kanal seferi. Sonunda 1918 yılı Nablus. Nablus Savaşı başlangıcı sonun. Çanakkale'ye cehennem dedin ya öyle. Dönmüş dolanmış Filistin'e gelmiş. Senin cehennem 26 Eylül'de Taberiye Gölü yakınlarındaydı. Şam'a, Şam'dan Beyrut'a, Humus'a, Hama'ya bir ay sonra 25 Ekim'de Halep'e geldi, dayandı Bozgun. Adım adım yaktı, kavurdu çekilen orduları. Ordular grubunun karargah subaylarından biri Baytar Cezmi. İngiliz sayısı şöyle böyle değil Fevzi. 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 yerine göre. Yeni yeni toplarla, uçaklarla, motorlarla donatmış ordusunu adam. Mekke emirinin İngiliz yandaşları dersen, araba ata bindirmiş, sürmüş bizim ordunun gerisine. Adım başı atlı, silahlı, donanımlı, soygun çeteleri. Bir o yana bir bu yana çevirip durduğu bardağı kaldırdı, iki yudum içti, bıraktı Baytar binbaşı. Demek cehennemsiz olmuyor bu oyun. Hadi kaldır. Bu kez bardakları tokuşturup birlikte içtiler. Acınır mıyım kendime Fevzi? Acınırım valla. Güzelleri var bu dünyanın. Kadınları var, kızları var. Güleçtir kadınlar, sokulgandırlar. Yani bana öyle gelir. Hangi yaşta, hangi kılıkta, hangi renkte olurlarsa olsunlar, elini tuttun mu, yanağına yanağını koydun mu, bir güzelin günün bin gün sayılır. Arınır, arınır yeniden gelirsin dünyaya. Neden acınmayacakmışım? Tezgahın önünde bekleyen garsona uzattı bardağını. Dolduruver kardeş, doldur dedi. Biz Halep'in kuzeyinde toparlanmaya çalışırken buyruk İstanbul'dan geldi, mütareke. Anlaşmaya uyulur uyulmaz demeye kalmadı, mütarekenin imzalandığı günün ertesinde İngiliz savaş gemilerinin İskenderun'u kuşattığını öğrendik. Arkasından karaya asker çıkarılacağı, şehrin işgal edileceği duyuldu. Ne demek, nasıl olur? Anlaşmaya uyulmuyor. İstanbul'la tel üstüne tel. Aman susun, aman misafirdir bunlar, ses çıkarmayın. Demekle İstanbul başını iki yana salladı, parmağının ucuyla göğsüne dokundu binbaşı. Yalana dolana karşı çıkılacaksa övünmek gibi olmasın Fevzi. Bir baytar bulup anlatmalı. Baytar gibi baytar olanın aklı böyledir. Bir yarısı insan aklı desek öbür yarısı başka. Anlaşmaysa mütarekeye uyulsun, kendi bildiğine bırakılmasın İngiliz. Bunlar konuşuluyor karargâhta. Ordu kumandanı paşanın İstanbul'a tel çektiği, işgal gerçekleşirse silahla karşı koyacağını yazdığı biliniyor. Hemşeri sayılırız, kumandan paşa ile merhabamız var. Mustafa Kemal Paşa'ydı kumandan. Evet, durulur mu hiç? Durulmaz. Yürü Cezmi, yürü aslanım. Bu kez oyuna geldim, gireyim dedim. Kılık değiştirdim, yola çıktım. Rakının gelmesini beklerken meze tabağına uzandı. Birkaç lokma atıştırdı, gülümsedi binbaşı. İlktir benim bunları anlattığım Fevzi kardeş. Anlatmak istermişim meğer. İskenderun'a nasıl gidilir, neyle gidilir, bunları bilir misin sen? Cezmi oğlum. Hayır, bilmezsin. Ya yağmurunu, selini, çamurunu, batağını, Çukurova'nın? İskenderun'da yola çıktığımı bilen birkaç arkadaş bekleye dursun. Yağmurda, çamurda yolumu yitirdim ben. Çamura karıştı yiğitlik. Elden ne gelir? 3 gün sonra canımı kurtarıp 4 yola yakın bir jandarma karakoluna sığındığımda 4 bir yana tel çekildiğini, İzmir'deki koloorduya atanmış olduğuma ilişkin emri almak üzere behemhal en yakın askerlik şubesine başvurmam gerektiğini öğrendim karakol kumandanı yüzbaşıdan. 3 gün 3 gece can derdine düşüp dolaşmak işe yaramış demek. Korkutmuşum herifleri. Kılık değiştirip yola çıkmamla ateş 4 bir yanı yeniden saracak sanmış İstanbul'dakiler. İsteyen inanmasın, İngilizler de ürkmüş benim geldim, geliyorum İskenderun seferimden. Gülmeyin, aman elimizi çabuk tutalım demişler. Çabuk tutacaklar ki Baytar Cezmi gelip yetişmesin. Atama emrini bilmezden gelip önüne kattığı bir kılavuzla birlikte İskenderun'a vardığını, aslında bir şeyler yapmak için değil, gitmiş olmak için İskenderun'a gittiğini anlatırken gizlemeye çalıştığı bir acı vardı yüzünde binbaşının. Ben vardığımda İngilizler şehre girmişlerdi dedi. Bizimkilerden, iddiaçılardan birkaçı protesto için toplanıveren halkın önüne düşüp limana yürüyünce patırtı çıkmış, İngilizler kaymakamla liman başkanının kollarını bağlamış, sokak sokak gezdirmişler. İstanbul'un işgal geçicidir, gelenler de misafirdir dediklerinin yaptıkları bu. Hayınlıkla aymazlık bulaşık kardeş, birbirine bulaşık şeyler. Kafa işte, anlamak için İskenderun'a falan gitmeye gerek yoktu ya, neyse. O günlerde mütareke sonrasını gazetelerden izleyen Çobanoğlu, Adana'da Liman von Sanders'ten Yıldırım orduları grup komutanlığını alan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul hükümetini uyardığını, İngilizler karaya asker çıkarırlarsa silahla karşı koyacağım dediğini çok iyi anımsıyordu. Fehim Cezmi İskenderun'a kendiliğinden mi gitmişti yoksa? Komutan Paşa'nın özel emriyle gizlice mi gönderilmişti? Buna ilişkin sorular sordu ama arkadaşından açık bir yanıt alamadı. Benimki neyse de paşaya da yaramadı doğruyu görüp gördüğünü söylemek. Ordu kumandanlığını bırakıverdi. Biliyorsun dedi Baytar Binbaşı. Savaş sonrasıydı ama besbelli yeni savaşlara gebeydi İzmir. Çarşıları, lokantaları, meyhaneleri, çalgılı gazinoları, semt semt değişik yapıları, değişik insanlarıyla gündüz başka, gece başka, akışıp devinen bir şehir. Yarısı Türk, öbür yarısı Rum, Yahudi, Ermeni, yabancı uyruklu, 260 bin kişi yaşıyordu şehirde. Yabancı uyrukluların sayısı 50 binin üstündeydi. Körfezi, karşı yakası, konak alanı, Kemeraltı çarşısı, saat kulesi, sarı kışlası, Kokaryalısı, Puntası, Kordon boyu, Frenk mahallesi, İki Çeşmeliği, Maşatlığı, demir yolu istasyonları, tramvayı, iskeleleri, vapurlarıyla görkemi, ışıltıyı, coşkuyu, varsıllığı, olduğu denli, sıradanlığı, karanlığı, çelişkileri, yoksulluğu, düşmanlığı da birbirine katmış, yeni bir dönemin eşiğine gelmişti İzmir. Körfez'de düşman donanmalarının gemileri demirlemişti. Yerli Rumların yoğunlukta olduğu Punta'daki, Kordon'daki yapılara, Kadife Kale'den aşağıya, iğri büğrü sokaklardaki derme çatma evlere bile arada bir Yunan bayraklarının asıldığı görülüyordu. Sarı Kışla'daki görevine başladıktan birkaç gün sonra Fehim Cezmi, gönlünce girip çıkacağı bir otel olmadı, dayalı döşeli bir oda aradı, dolaştı durdu İzmir'in içinde. Karşıyaka, Kokaryalı, İki Çeşmelik semtlerinde gündüz beğenip tutmayı düşündüğü birkaç yeri gece bir yana koydu, ertesi gün yeniden dolaşmaya çıktı. Kordon'dan içeriye, Frenk mahallesinin ortalarına doğru iki sokak yürüyüp sola döndüğü bir öğle üstü durdu kaldı olduğu yerde. Virenya Pension, üç katlı, ahşap kaplamalı bir konak yavrusu, dilim dilim renkli camlarla bezekli, çift kanatlı kapının yanındaki Fransızca tabela Virenya Pension. Seyrek saçlı, gözlüklü, yaşlıca bir kadın açtı kapıyı. Kadın gülümsedi, yana çekildi. Girişe açılan kapılardan birine döndü. "Madam," diye seslendi yüksek sesle. Koltuklar kanepeye, aynalık bir konsol, uzunca bir masa. Eski yüzlüydü ya, değerliydi eşyalar. Açık, aydınlık bir girişi vardı pansiyonun.